Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 65.
17. kısım, savaşmadan kazanmak. Mustafa Kemal büyük nutukta orduların İzmir'e zafer kazanarak girişini anlattıktan sonra, "Efendiler, işte şimdi diplomasi alanına geçebiliriz," dedi. Dipnot, nutuk, sayfa 450. İzmir'e varır varmaz gözünü bir sonraki hedefi olan düşman ordularının İstanbul ve Trakya'dan çekilmesi meselesine çevirmişti. İstanbul hala İngiliz, Fransız ve İtalyan güçlerinin işgali altındaydı ve Doğu Trakya'daki Yunan askerlerine Marmara Denizi'nin doğu kıyılarından kaydırılan birlikler de katılmıştı. Aralarında Yunan gemilerinin de bulunduğu İtilaf savaş filoları boğazların girişini kapatmıştı. Kağıt üzerinde İtilaf devletleri 1922 Mart'ında ileri sürdükleri 2. Osmanlı başkenti Edirne'nin dahil olduğu Doğu Trakya'nın bir kısmının Yunanistan'a verilmesi teklifiyle bağlıydılar. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 499. Ne var ki Mustafa Kemal Fransa ile İtalya'nın büyük savaşın sonunda Osmanlıların Avrupa kıtasında ellerinde tuttukları toprakları geri vermeye hazır olduklarından emindi. Çünkü böylelikle barış konferansında başta ekonomik sorunlar olmak üzere diğer meselelerin kendilerini tatmin edecek biçimde çözüleceğini umuyorlardı. Boğazlardan geçiş özgürlüğü önemli bir sorun değildi. Çünkü misak-ı millinin ruhu buna izin veriyordu. En önemli sorun Lloyd George'un hala Türkiye'ye büyük savaşta yenilgiye uğramış bir ülke gibi davranabileceğine ve koruması altındaki Yunanistan'a bazı çıkarlar sağlayacağına inanmasıydı. Artık misak-ı millinin esas amaçlarının gerçekleştirilmesindeki tek engel İngiliz askerleri ve savaş gemileriydi. Mustafa Kemal bu engeli ortadan kaldırmak için bir savaşa girmenin dışında her türlü yolu denemeye kararlıydı. İtilaf devletlerinin arasındaki bölünmelerden yararlanması, Fransız ve İtalyan hükümetlerinin aksine kendisiyle doğrudan doğruya teması reddeden İngiltere hükümetini yok sayarak bu ülkedeki gerçekçilere ve iyi niyetlilere ulaşması gerekiyordu. Amacına ulaşması bir ayını aldı ve bu süre içinde serin kanlı baskı taktikleri Lloyd George ile bakanlarının heyecanlı yanıtlarını anlamsız hale getirdi. İzmir'e girdiği 10 Eylül günü Ankara'daki Başbakanı Rauf'u bilgilendirdi. İzmir'deki İngiliz konsolosu Sir Harry Lamb ile limandaki savaş gemilerinin komutanı Amiral Sir Osmond Brock, 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa'ya İngiltere ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşın 1918 mütarekesiyle sona erdiğini ve İngiltere'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle savaş halinde olmadığını açıklamışlardı. Dipnot ATTB, sayfa 481-482. Anlattığına göre Nurettin Paşa'da diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğini ama ancak bunun Londra ve Ankara'daki hükümetlerin gerekli formaliteleri yerine getirmelerine bağlı olduğunu söylemişti. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 283. Ne var ki İngiliz hükümeti bu imaya aldırış etmemişti. Mustafa Kemal İzmir'deki ilk gecesini şehir merkezinin tam karşısındaki Karşıyaka semtinde geçirdi. Atatürk efsanelerinden biri haline gelen bir öyküye göre evin girişine bir Yunan bayrağı serilmiş ve Mustafa Kemal üzerine basmayı reddetmişti. Dipnot Soyak cilt 1 sayfa 136. Körfeze atılan insan ve hayvan cesetlerinin kokusu o kadar ağırdı ki ertesi gün Mustafa Kemal ile yanındakiler Karşıyaka'dan ayrılıp kent merkezi yakınındaki limanda bulunan bir doktorun evine taşınmak zorunda kalmışlardı. Dipnot Bozok sayfa 203. Gazeteci Falih Rıfkı'nın anlattığına göre Mustafa Kemal doğruca şehrin en lüks oteli olan Kramer'e gitmiş ama onu tanıyamayanlar boş masa olmadığını bildirmişti. Otel çalışanlarına derhal bu önemli konuğun kimliği açıklandı. Mustafa Kemal rakısını sipariş ederken, "Kral Konstantin hiç bu otele gelip de bir kadeh rakı içti mi?" diye sorunca gelmediği söylenmiş ve "Öyleyse neden İzmir'i almak istemiş?" demiş. Dipnot Atay Çankaya sayfa 321-322. Belki bu öyküler sonradan yaratılmıştır ama onun yapısına uygundur. Zafer kazandığı zaman Atatürk gönlü zengin görünmek isterdi, şakalaşmayı severdi ve rakıdan hoşlandığını hiç saklamazdı. 12 Eylül günü karargahında Daily Mail gazetesi muhabiri Ward Prowse ile bir söyleşi yaptı. Yarım saat boyunca akıcı bir Fransızca ile sakin ama vurgulayıcı bir biçimde konuştu. Haki üniformasının üzerinde tek süs altın bir madalyaydı diye anımsıyor Ward Prowse. Dipnot, Ward Prowse sayfa 126. Mustafa Kemal hedeflerini sıralarken Türkiye'nin Suriye ve Mezopotamya'yı almak istemediğini ve boğazlara istihkam kurmayacağını söyledi. İstanbul'u görüşme yoluyla yeniden elde etmeyi yeğlediğini ama sonsuza dek beklemek arzusunda olmadığını belirtti. Böylesine önemli bir görüşmeyi aktaran Daily Mail, Türklere güç kullanarak karşı koyacak herhangi bir İngiliz girişimine kuvvetle muhalif oldu. Aynı gün Mustafa Kemal İngiliz konsolosu Sir Harry Lamb ile görüştü. Gerçi konsolosa onunla resmi olarak temas kurmaması talimatı verilmişti. Dipnot, Walder, sayfa 175. Ama konsolos şehirdeki İngiliz vatandaşlarının güvenliği konusunda sivil vali Abdülhalik Renda ile görüşmeye gittiğinde Mustafa Kemal de onlara katıldı. Dipnot, Bozok, sayfa 204. Ward Prize rastlantısal olarak sokakta karşılaştıklarını söylüyor. Lamb'in sürekli olarak güvence için ısrar etmesi üzerine sinirlenen Mustafa Kemal, onun barış görüşmeleri yapmaya hakkı olup olmadığını sordu. Dipnot AS'de cilt 1 sayfa 283 ve Türkiye ile İngiltere'nin hala savaş durumunda bulunduklarını anımsattı. İngiliz vatandaşlarının ülke dışına çıkarılmaları hız kazanırken, Amiral Brock Mustafa Kemal'e bir elçi göndererek, Nurettin Paşa'nın diplomatik ilişki kurma istedikleri konusundaki sözlerinin geçerli olup olmadığını sordu. Evet, geçerlidir diye yanıtladı Mustafa Kemal. Kendi sözleri yanlış anlaşılmıştı. Lamb İstanbul'a döndü ve İngiliz vatandaşlarının yanı sıra İzmir'de kendini kurtarmayı başaran diğer Hristiyanların da yurt dışına gönderilme işlemleri tamamlandı. Tanınma meselesi hala çözülmemişti. Türk birlikleri tedricen İzmir'den kuzeye, Çanakkale'ye ve İzmit'ten İstanbul'a doğru hareket etmeye başladılar. Boğazların her iki yakasındaki tarafsız bölge Londra'da ciddi korkulara neden oluyordu. Mustafa Kemal İzmir'de kalıp kazandığı zaferin tadını çıkardı. 13 Eylül'de kenti saran yangın kaldığı evi tehdit edince, Körfez'in güneyinde Göztepe semtinde deniz kenarında bir köşke taşındı. Köşkün sahibi Muammer Uşşakizade, sonradan Uşaklıgil, zengin ve iyi aileden gelme bir tüccardı ve yeğeni olan yazar Halit Ziya Büyük Savaş öncesinde Sultan 5. Mehmet'in başkatibi olarak görev yapmıştı. Yunanlar İzmir'i işgal edince Muammer Bey durumun sakinleşmesini beklemek üzere ailesiyle birlikte Fransa'ya gitmişti. 24 yaşındaki en büyük kızı Latife ise Sakarya zaferinden sonra Fransa'da sürdürdüğü hukuk eğitimini yarıda bırakıp İzmir'e dönmüş ve ailesinin köşkünde büyük annesiyle birlikte yaşıyordu. Latife iyi bir eğitim görmüş, hırslı bir genç kadındı. Güzel bir yüzü, göz alıcı kumral saçları, ufak tefek ama oldukça tıknaz bir vücudu ve güçlü bir iradesi vardı. Mustafa Kemal Karşıyaka'da kendisine ayrılmış olan evden taşınmaya karar verince, aralarında Uşşakizadelerin köşkünün de bulunduğu olasılıkları gözden geçirirken bu köşkte onu Latife karşıladı. Genç kadının Avrupa'daki eğitiminin, dürüst yaklaşımının ve samimiyetinin etkisi altında kaldı. Ama evinde kalma önerisini hemen kabul etmedi. Dipnot, Bozok, sayfa 203. Yaveri olarak Mustafa Kemal'in yanında bulunan Bozok başka yaşam öykülerinde yer alan, örneğin Aras, sayfa 32-38, Latife'nin habersizce karargaha geldiği, görüşmek için ısrar ettiği, görüşürken sonsuz hayranlığı ve minnettarlığını açıkladığı ve davet edilme konusunda zorladığından söz etmiyor. Buna karşılık yine Mustafa Kemal'in maiyetinde bulunan Halide Edip, Latife'nin İzmir'e ulaştıkları ilk gün olan 10 Eylül tarihinde görüşmeye geldiğini belirtiyor. The Turkish Ordeal, sayfa 384. Sonunda köşke taşınınca Latife'nin örgütçülük yeteneğiyle büyülendi ve ondan şakayla karışık karargah kumandanı hanım olarak söz etmeye başladı. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar sayfa 70. Mustafa Kemal'i gözüne kestirmiş olan Latife, Türk kadınlarının arasında en çok arzu edilen beceriyi, bir kocaya hizmet etmek yeteneğini sergilemek için elinden geleni yaptı. Ama bir damat adayının ailesi ve arkadaşları bir kocayı yönetmek ve onun değişken ruh halini denetlemek gibi başka bir dişilik yeteneğinin de olmasını isterlerdi. Diğer geleneksel kültürlerde olduğu gibi Türkiye'de de bir erkeği yönetebilmek dişi bilgeliğinin temeli olarak görülür. Mustafa Kemal'in arkadaşları Latife'nin bu temel niteliğe sahip olup olmadığını uzun uzun düşündüler. İzmir yangını şehri ele geçirmenin mutluluğuna gölge düşürmüş gibiydi. İsmet Paşa'nın anılarında anlattığı üzere, İzmir'i aldık ama ne oldu canım? Memlekette İzmir'de bir yığın toprak haline geldiğiyle özetlenecek bir üzüntü havası ortalığı sarmaya başlamıştı. Atatürk bu karamsar düşüncelere katılmıyordu. Dava zaferle sonuçlanmıştı ve her şeyin onarılması sorun değildi. İyimserliği bulaşıcıydı. Dipnot İsmet İnönü, cilt 1 sayfa 300. İngiliz amiralin kaygılarını paylaşmayan İzmir'deki Fransız filosunun komutanı Amiral Dumesnil, onu aradığında Mustafa Kemal büyük yangını nahoş bir olay diye tanımlamıştı. Gerçi Fransız amiral bu sözlerin olayı olduğundan daha önemsizmiş gibi gösterdiğini düşünüyordu. Ama gerçekçi bir yaklaşımla yaşanıp bitmiş bir olay olarak kabul etti. Dipnot, Jevakov, sayfa 278. Mustafa Kemal İzmir'de dinlendiği esnada Londra paniğe kapılıyordu. 15 Eylül'deki kabine toplantısında Lloyd George, İngiltere'nin Mustafa Kemal'den kaçmaması gerektiğini söyledi. Dipnot Walder, sayfa 212. İtilaf devletlerinin tarafsız bölgedeki garnizonunda sayıları 7600'ü bulan askerlerin derhal takviyelerle güçlendirilmesini isteyen Sömürgeler Bakanı Winston Churchill de onu destekledi. İngiliz savaş gemileri ve birlikleri boğazlara gönderilirken yardım etmeleri için itilaf hükümetlerine baskı yapıldı. Sadece Yeni Zelanda olumlu yanıt verdi. Türkiye ile yeniden savaşmaktan çekinen Fransa derhal harekete geçti. 18 Eylül'de Fransa Yüksek Komiseri General Perle, İngiliz meslektaşı Sir Horace Rumble'da haber vermeden İzmir'e gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Dipnot, Gilbert, sayfa 261-262. Perle, Mustafa Kemal'e Türk birliklerini tarafsız bölgeye doğru ilerletmemesi için ısrar etti. O ise hükümetinin tarafsız bölgeyi hiçbir zaman tanımadığını söyleyerek reddetti. Dipnot AS'de cilt 1 sayfa 284 ve muzaffer ordularını durduramayacağını bildirdi. Mütareke imzalanmadığı takdirde birlikleri hızla İstanbul'a girebilirdi. Ama Pelle gidince gazeteci Falih Rıfkı'ya dönüp, "Bizim muzaffer ordular. Nerelere dağıldıklarını pek iyi bildiğim yok. Bir toplanmaya kalksak kim bilir ne kadar zaman geçer," dedi gülerek. Ve mütareke yapılmadan Trakya'ya geçerek bir tek Türk jandarmasının bile canını tehlikeye atmayacağını itiraf etti. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 329. 22 Eylül'de Doğu Karargahı'ndaki Kazım Karabekir'e telgraf çekti. "Pek kuvvetli olmamıza rağmen siyasette de pek hesaplı ve mutedil bulunuyoruz. İngilizleri yalnız bırakmak için sarfı mesai edilmektedir. Ordularımız İstanbul ve Çanakkale'ye karşı tahaşüt etmektedir, yani yığılmaktadır. Herhalde meseleyi siyasetle halletmeyi tercih etmekteyiz ve ona göre idare ediyoruz." Dipnot, ATTB, sayfa 484. 21 Eylül'de Mustafa Kemal, İzmir'de Başvekil Rauf Orbay ve parlamentodaki grubunun başkanı General Ali Fuat Cebesoy ile buluştu. İtilaf devletleriyle ne şekilde başa çıkması gerektiğine karar vermişti ve Ankara'da meclisin kendisini engellemeyeceğinden emin olmak istiyordu. Ama bu davetin birinci nedeni zaferi kutlamaktı. Falih Rıfkı, Uşşakizadelerin köşkünde verilen davetli olduğu bir partiyi anımsıyor. Mustafa Kemal beli kuşaklı bir Rus tüniği giymişti. Doğup büyüdüğü Rumeli yöresine ait türkülere ve halk danslarına katılmıştı. Oyunu efekari ve kibardı. Bazı jestleri hiç yapmazdı. Bu bir alafranga değil, bir batılı, bir alaturka değil, bir Türk idi. Falih Rıfkı'yı en fazla etkileyen ise Mustafa Kemal'in sohbeti olmuştu. Bir Osmanlı beyefendisinin lisanı olan hakimiyetiyle akıcı ve ağdalı bir biçimde çok çeşitli konular üzerinde rahatça konuşuyordu. Harabeye dönmüş şehrin durumundan kaynaklanarak sohbet bir ara sevginin ve acımanın göreceli değerlerine dönmüştü. Sevmek mi, acımak mı? O geceki tartışma sırasında ilk defa bu yalçın savaş ve pek hesaplı politik adamının dünyalı ve insan tarafını görüyordum. Bu şimdiye kadar bana tamamıyla yabancıydı diye anımsıyor Falih Rıfkı. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 327. Bu arada İngiliz hükümeti yurt içinde ve dışında aldığı desteği hızla yitiriyordu. 18 Eylül'de Daily Mail gazetesi, "Bu yeni savaşı durdurun" başlığını atarak halkın arasındaki yaygın duyguları dile getirdi. 3 gün sonra İtilaf devletlerinin hala birlikte davrandığını göstermek amacıyla Çanakkale'deki İngilizlere katılmaları için gönderilmiş olan küçük Fransız ve İtalyan müfrezeleri İstanbul'a geri çağrıldılar. Lord Curzon derhal Paris'e koştu ve Poincaré ile yaptığı onur kırıcı kavganın sonunda gözyaşları içinde kaldı. İtalya'nın Paris sefiri Comte Sforza incinen duyguları onarmak için elinden geleni yaptı ve 23 Eylül'de İtilaf devletleri Ankara'ya gönderecekleri ortak notanın metni üzerinde anlaşmaya vardılar. Trakya'nın Edirne'de dahil olmak üzere Meriç Nehri'ne kadar uzanan kesimini Türkiye'nin istemesini iyi niyetle karşılıyorlardı. Ama bu bölge şimdilik tarafsızlığını koruyacaktı. Aynı şekilde Türkler İstanbul'u ancak bir barış anlaşması imzalandıktan sonra alabileceklerdi. Dipnot Walder, sayfa 222-229. Mustafa Kemal yanıtlamak için acele etmedi. Yarım ağızda verilmiş bir sözü kesin bir vaade döndürmek için biraz daha baskı yapmak zorundaydı. 19 Eylül'de Türk birliklerine ilerlemeye devam etmeleri bildirildi. 23 İtilaf devletlerinin ortak notayı gönderdikleri Eylül tarihinde Türk süvarileri Çanakkale yakınındaki tarafsız bölgeye girdi. Dipnot Erikan, sayfa 844. Güçlendirilmiş birlikler baskı yaparak İngilizleri Çanakkale'yi çevreleyen dikenli tellerin ardına ittiler. Dipnot Walder, sayfa 242, 243 ve 259. Her iki tarafta ateş açmadı ama her an bir silahlı çatışma çıkma olasılığı vardı. Türklerin baskısı yalnızca İngilizlere yönlendirilmişti. İtalyan ve Fransızların yanı sıra İngilizlerin de bulunduğu İstanbul'daki zayıf İtilaf garnizonuna doğru bir harekete girişilmiyordu.
Ayrım sonu.